Ayrım 57. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 479. Efendiler, bu mesele üzerinde biraz durmak isterim. Son günlerde buna dair bazı gazetelerde dikkatimi çekti. Madem ki buna mukabil bizim verdiğimiz şeyler de bizim hakiki hakkımızdır, neden mahsup ediyoruz? Acil bir borcu acil bir alacakla neden mahsup ediyoruz? Bu bizim zararımıza değil midir diye arkadaşlarımızdan bazılarının da zihninde bir şey vardır. Fakat mesele tetkik edilecek olursa öyle değildir. Önce şunu arz edeyim ki, evvelce de geldiğim vakit arz ettiğim gibi, İngilizler gemi bedellerini bize nakden vermek teklifini katiyen kabule yanaşmamışlardır. İngilizler bunu inkar etmişlerdir. İngiliz maliye memurlarından Monsieur Willy, İngilizlerin borcu olduğu meydana çıkarsa bunu nakden değil, fakat ayniyat halinde, eşya halinde iade etmek imkanı vardır. Fakat İngiltere'nin borcu ortaya çıksın şeklinde devam etmiştir ve son oturumlara kadar müzakerelerinde dahi anlaşılmayan bir ibare ile nokta nokta nokta diye başlayan bir ibare ile bu gemi borçlarını yani gemi meselesini İngilizlerden Türklerin aramaması için bir teklif yapmışlardır. Son zamanlara kadar o teklife razı olmadık. Bu bakımdan onlar da gemilerin bedelini ve altınları bize hiçbir zaman iade etmeye razı olmuş değillerdir. Sonra bunları bir an için tahsili mümkün birer hakkımız olarak kabul edelim. Bir kere gerek gemilerin bedelini gerek altınlar meselesini müşterek bir alacak hesabına kayıt etme mecburiyeti karşısında kalıyoruz. Yalnız gemilerin bedeli 5 milyon küsur İngiliz lirasıdır. Sonra birinci tertip nakdi evrakın karşılığı olan Almanya'da Rice Bank, Avusturya'da Avusturya Macaristan Bankası'na emanet edilmiş olduğu halde işgal dolayısıyla anlaşma yanlılarının alıp götürdükleri bu para ki evvelce arz ettim. Biz bunu bir borç olarak istememişizdir. Yani bunu Türkiye bir borcu olmak üzere Türkiye'ye iadesine hiçbir zaman razı olmadık. Yalnız dedik ki bu paralar Düyun-u Umumiye'nin kefil olduğu, Düyun-u Umumiye'nin birinci tertip nakdi evrakın karşılığıdır. Ve bu para kesin surette Düyun-u Umumiye'nin emrine Almanlar tarafından konulmuştur. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin Almanya'da yaptığı hakiki bir borç ise de, madem ki Almanların onlardan alacakları olan paraların hepsini bu bağışladığınız para gibi bu borçla düşer. Fakat Düyun-u Umumiye'nin eline geçmiş olmak itibariyle bir emanettir. Bu emaneti, yahu ortaya söyle sesleri. O halde arkadaşlardan rica ederim, yüzünüzü şu tarafa, bu tarafa dönünüz demesinler. Bu bakımdan Düyun-u Umumiye'nin emanetini biz bir borç olarak kabul etmiyoruz. Lehine sarf edilmek üzere bu parayı da vereceksiniz. Düyun-u Umumiye de bu para ile birinci tertip nakdi evrakı ortadan kaldıracak. Birinci iddia bu idi. Şu halde Türkiye hükümetine göre bu 5 milyon nedir? Bu 5 milyon lirayı bu şekilde bize iadeyi kabul ederlerse, Düyun-u Umumiye İdaresi bu parayı alacak ve birinci tertip nakdi evrakı orta yerden kaldıracak. Türkiye'nin daha sonra ödemek mecburiyetinde kalacağı 5 milyon liralık nakdi evrak orta yerden kalkmış bulunacak. Şu anda bizim nazarımızda bu 5 milyonun kıymeti 5 milyon kağıttır. Türkiye devleti için bu 5 milyon altının kıymeti 5 milyon kağıttır. Eğer bunu alıp da bütün nakdi evrakımıza karşılık tutmak imkanı hasıl olsaydı, o vakit kıymeti büsbütün başka olacaktı. Ömer Lütfi Bey, Amasya, Düyun-u Umumiye altın olarak vermeyecek mi? Dipnot. Ömer Lütfi Yasan, 1878-1956 yılları arasında yaşamış, birinci dönemde Amasya milletvekili yapmış asker ve politikacıdır. Hasan Bey devamlı, hayır, düşük kefaret oluyor. Ömer Lütfi Bey devamla, alacaklıların hakkı. Hasan Bey devamla, yalnız birinci tertip nakdi evrakın bir senelik alacaklılarının hukuku ne oluyor? İki sene sonraki alacaklıların hukuku ne oluyor? Ve takip eden her bir sene fasıla ile altın olarak mübadelesi gereken diğer nakdi evrak alacaklılarının hukuku ne oluyor? 6 aylığı ne olacak? Rica ederim hükümetin nazarında münakaşa etmeyelim, sonra münakaşa edeceğiz. Bu bakımdan devletin nazarında muhtelif nakdi evrak alacaklılarının hukuken hiçbir farkı yoktur. Devletin borcu olmak itibarıyla. Düyun-u Umumiye'nin kefaleti orta yerden kalkınca birinci tertip nakdi evrak ile ikinci tertip nakdi evrak arasında hukuken fark yoktur. Bu da birinci tertip nakdi evraktan kim faydalanacaktır? Bunda kimin elindedir meselesi vardır. Evvelce de arz ettim ki 1,5 milyon liralığına yakın miktarı Osmanlı Bankası'nın elindedir. Osmanlı Bankası 1918 olaylarını takip eden günlerde bu kağıtların yek diğerinden farkı kalmadığı ortaya çıktığı zaman birinci tertip nakdi evrak ile diğer tertip nakdi evrak arasında kıymet itibariyle hiçbir fark olmadığı zaman sarraf muamelesi itibariyle eline geçen birinci tertip nakdi evrakı atmış, stok etmiş ve 1,5 milyonluk kağıt yığmıştır. Bunun külliyetli bir stoku da Düyun-u Umumiye elinde 1,5 milyon miktarı, sonra toplu olarak İtibari Milli Bankası'nın elinde 300 bin liralık vardır. Hilali Ahmer şirketinin elinde 30-35 bin lira vardır. Bu bakımdan bu 5 milyon liranın 3 milyonu toplu olarak şu veya bu ecnebi müessesenin elinde bulunmaktadır. Bilmiyoruz. Bu bakımdan büyük çoğunluk itibariyle ecnebi kurumların elinde bulunan birinci tertip nakdi evrak, diğer nakdi evraktan ayrı tutmakta Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir menfaati yoktur. Neye sesleri? Hükümet namına hiçbir menfaati yoktur. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip, 3 milyon altın milletin eline geçecektir Hasan Bey. Hasan Bey devamla, milletin eline geçse mesele değişir, yine bunun da milletin borcunu veriyoruz. Osman Bey Kayseri, hangi borcunu? Hasan Bey devamla, yani borç olarak milletten istenilen şey. Osman Bey devamla, kabul etmiyoruz. Hasan Bey devamla, siz kabul etmezsiniz sonra efendim. Demek ki mahsup muamelesi bizim için devlet bakış açısından 5 milyon kağıt olan nakdi evrak ile gasp edilmiş altınlar. Esas kabul edilmeyen ve en nihayet belki ayniyat olarak 3 kuruşluk şeyi 8 kuruşa satmak suretiyle bize iadesi sezdirilen gemi bedelleriyle mahsup ettiğimiz ve mahsup telakki ederek orta yerden kaldırdığımız bir tamirat meselesi vardır. Bunu biz bir yekûn olarak senelik altın olarak vermeyi kabul edip bütün 900 milyon lirayı vermekle mukayese edip memleketimizin lehine gördüğümüz şekli arz edeyim. Şurasını da arz edeyim ki teklifin ihtiva ettiği şey bir defada alın, sizin paranızdır demek şeyinde değildir. Muhteviyatını söylediğim zaman görürsünüz ki bu 5 milyon, bu 15 milyon altın tamiratın her sene 900 bin lirası altına mukabil teminat tutulacaktır. Ne zaman? 5 sene, 6 sene buna eşit bir miktarı anovite olarak 900 bin lira olarak verecek olursak o zaman bize iade edeceklerdir. Ne demek? O iade mi demektir? Ben her sene 900 bin altından yine 5 milyon altını 5 sene zarfında onlara vereceğim. Ondan sonra onlar da bize 5 sene Düyun-u Umumiye, Osmanlı Bankası'na gitmek üzere iade edecekler. Biz bunu iade etmekte bir fayda görmedik. Saniyen acaba hakiki bir altın da olsa, eşit ve hakiki bir talep de olsa, bunu muayyen bir borca kapatmak mı lazımdır? Ali Cenani Bey, Gaziantep, borcu kabul ediyor muyuz? Hasan Bey, devamla. Kabul ettiğimize göre borcu kapatmak mı lazımdır? Yoksa borcu acil yapıp da adovite senelik taksitlerle kapatmak mı lazımdır? Yoksa borcu 900 bin lira yapıp da anovite senelik taksitlerle vermek mi doğrudur? Şunu arz edeyim ki 37 sene 900 bin lira altını senelik vermek şartıyla bu tamiratın ödenmesi mecburidir. Yani %1 faizle ödenmesi dikkate alınmış ve şu hale göre her sene verilmek üzere dikkate alınan miktar 37 milyon 200 bin altın eder. Demek ki acil şeklinde yaptığımız takdirde tabii 34 bin 200 altın vereceğiz. 30 senede bu tamirat meselesi bitsin. Dünyada altın vaziyetini tetkik edecek olursak ve milletlerin tedavül meydanında bulunan mübadele vasıflarını tetkik edecek olursak her sene 900 bin altın vermek ne demek olduğunu anlarız. 900 bin altın ki yaklaşık senelik biz 6430 kilogram altın satın alıp vereceğiz. Bunu nereden satın alacağız efendiler? Selahattin Bey, Mersin, Amerika'dan. Hasan Bey devamlı, hayır, Amerika madencileri altın satmamaktadırlar, tetkik edenler bilir. Doktor Tevfik Rüştü Bey, Menteşe, yoktur böyle bir şey. Hasan Bey, Trabzon. Böyle bir şey yoktur. Bunu kısaca memleketin içerisinde mevcut altın olmak üzere nakdi evrak ile satın alıp vermek mecburiyetinde kalacağız. Yani 37 senelik taksidi eğer memlekette kalmışsa ödemek, memleketteki bütün altın mevcudunun satın alınarak herhangi fiyat ile olursa olsun müttefiklere teslim etmek manasında bir tekliftir. Başka hiçbir teklif değildir. Rica ederim, 100 bin altın satın almaya kalkışmak nakdi evrakın kıymetini çıkarmaktır. Bu bakımdan bize teklif edilen bu acil şekil katiyen kabul edilir gibi değildir. Onun için esası şüpheli ve hiçbir zaman vereceklerini söylemedikleri bu parayı mahsup etmeyi, yani ne siz bunları bizden arayın ne de biz sizden isteyelim teklifini kabul etmeyi memleketimizin menfaatine daha uygun ve daha hayırlı bulmuşuzdur ve böylece hareket etmişizdir. Bu bakımdan bu mahsup meselesi bundan ibarettir. Şu halde bizim düşündüğümüze göre tamirat meselesi böyle bir şekil alıyor. Türkiye ile imza sahibi devletler saire Yunanistan hariç olarak zikredilen devletler tebaasının ve zikredilen devletler tabiyetine sahip olan hükmî şahısların 1 Ağustos 1914-1918 senesi ile iş bu anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih arasında uğradıkları zarar ve ziyanı Türk tebaasının zikredilen hükümete karşı aynı mahiyetteki talepleri takas edilecektir. 28 Haziran 1919 tarihinde Almanya ile imzalanan sulh anlaşmasının 19 Taksim 258. maddesinin 1. fıkrası mucibince Almanya ve Avusturya devletleri tarafından devredilen meblağın ödenmesini, müttefik devletlerden İngiltere'ye önceden ödediği meblağın ödenmesini İngiltere hükümetinden talep etmeye izin verir. Müttefik devletler tebaası 1914 tarihinde Osmanlı tebaası dahilinde bulunup yok olan yahut harp durumundan, tasarruflardan ve el koymalardan vesaire bilumun fiil ve hareketlerden dolayı savaş mağduru olan bilumun mallar hariç olmak üzere Türkiye'ye geri dönen müttefik devletler arazisinden aldığı mallara ait bütün talepler düşmüştür şeklinde olacak. Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı tahribattan dolayı Türkiye'nin tamirat talepleri müttefik devletler ile Yunan hükümeti arasında uyuşularak çözümlenecek ve uyuşma hasıl olmadığı takdirde tamiratın miktarını takdir işi hakeme havale edilecektir. Yunan tamiratı hakkında bizim istediğimiz de budur. Bununla beraber bunu kabul edeceklerinden emin değiliz. Yunan tamiratını ana prensip kabul etmiş değillerdir. Tevfik Rüştü Bey, Menteşe. Biz o maddeyi ve ödemeyi kabul ettik. Bu bakımdan şahsi tazminat prensibi kabul edilmiştir. Hasan Bey, devamla. Avrupalıların kabulüyle değil, bir de Yunanistan'ın kabulü lazımdır. Yani verecek olanın kabulü lazımdır. Küçük miktarda harcanan paralara dair maddeler. Bunun 1. maddesinde Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir müşterek talep var. Bunu müştereken taksim etmek meselesi var. Onlar diyor ki işgal edilen memleketlerde kalan emlak, devlet ve padişah hazinesine ait olan emlak, mahalli hükümetlerine aittir. Mukabil teklifimizde de biz de diyoruz ki devlet emlakını anladık fakat padişah hazinesine ait olan borcu biz veremeyiz. Selahattin Bey, Mersin. Kimindir? Hasan Bey, devamla. Padişah hazinesini kim idare ediyorsa onun. Selahattin Bey, devamla. Kimdir? Hasan Bey, devamla. Hilafet makamı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kendi lehlerine Osmanlı İmparatorluğu ismine kayıtlı olan bütün malları ve mülkleri bedavadan sahipleneceklerdir. Padişah hazinesi adına kayıtlı zikredilen hazinenin hukuku mahfuz kalacaktır. Bunu şöyle arz edeyim. Söz konusu iki mesele vardır. Birisi devletin özel malları ile padişah hazinesine ait olan mal ve mülk. Talep ikidir bizim. Devlete gelir getiren devlet mallarını da istiyoruz. Padişah hazinesine ait olanları da istiyoruz. Onların teklifleri de tamamen bunların zıddıdır. Devlet mallarının da padişah hazinesine ait olanların da tamamının bulundukları yerlerde bedavadan kalmasıdır. Selahattin Bey, Mersin. Hicaz demir yolu. Hasan Bey, devamla. O iktisat meselesi arasındadır galiba. Bizim tuttuğumuz teori itibariyle eğer devlet mallarının yani baba malının taksimi lazım gelirse yalnız özel devlet malları onlarda değil bizde de vardır. Bu bakımdan özel devlet, özel mallarını da baba malı diye taksim edeceksek, hepsini bir hamur yapmamız icap eder. Yalnız borcun değil, taleplerin de taksim şartının böyle olması icap eder. Padişah hazinesi hakkındaki iddiamız daha kuvvetlidir. Çünkü diyoruz ki devletin malı değildir, devletle alakası yoktur. Devletin malları gibi ne bir gelir getirir, ne de bunların idaresi için yapılan masraf bütçeye girer. Makamın da şahsi malı değildir, makamın malıdır. Her kim o makamda bulunursa o tasarruf eder ve taksimi mümkün değildir. Şudur, budur. Onlar da diyorlar ki bu mallar da milli bir şeydir, nasyonal bir şeydir. Bu bakımdan devlet eşyası gibi ayrılan memleketlere kalması icap eder. Anlaşmazlığımız buradan doğuyor. Nihayet mukabil teklifimizde gelir getiren özel gelirlerimizden devlete ait olan, hukuktan vazgeçilerek padişah hazinesine ait olan malların muhafazasını teklif ediyoruz. 66. madde zaten kabul edilmiş bulunuyor. 67. maddede bir değişikliğimiz var. Diğer imza sahibi devletler kendi taleplerinden bu suretle... Mustafa Bey Kozan, Hasan Bey, 66. maddeyi okuyunuz. Hasan Bey devamla, kabul etmemişizdir canım. Mustafa Bey devamla, anlamadık ki. Hüseyin Avni Bey Erzurum, ne olacak onların hakkı? Hasan Bey Trabzon, özeti şu olacak. Suriyeli olup da oraya bağlı olup da maaşı için bize gelmek yok. Maaşı için de tebaamıza girmek yoktur. Bizim memleketimizde olanları veririz, olmayanları vermeyiz. Nereden isterse alsın. Selahattin Bey Mersin, iyidir iyi, doğrudur. Hasan Bey devamlı. 67. madde Almanya Devleti'nin bizde vaki olan alacaklarından bizi ibra ettiklerini ortaya koyan bir madde vardır. Borç kelimesiyle kullanmamışlar. Esas alacaklılar kendileri olmadığı için ibra kelimesini kullanmazlarmış. Bizden bu hususta bir şey talep etmeyeceklerini ilave ediyorlar. Biz ibra kelimesiyle Almanlara olan borçlarımızdan kesin surette ibra edilmiş olduğunu ifade eder bir madde istiyoruz ve delilleriyle bunu teklif ediyoruz. 68. maddeyi aynen kabul ediyoruz. Muradı lafında olan bir maddedir. Bizim ne Almanya devleti ile ne Avusturya devleti ile hiçbir alakamız olmadığı için kendilerini hakikatte devredecek bir şey yoktur. Olmadığı için de beyhude yere ihtilaf çıkarmakta bir mana yoktur. 69. madde. Bu maddeyi çıkarıyoruz. Şurada birinci tertip nakdi evrakın ödenmesinden dolayı Düyun-u Umumiye Meclisi'nin ilga edildiğine dair bir cümle var. Bunu kabul ediyoruz. Yalnız son ibareyi kaldırıyoruz. Mülga olup bu evrakın alacaklılarına karşı Türk hükümeti yegane mesuldür ibaresini kaldırıyoruz. O evrakın alacaklılarına karşı sorumluluğumuz, diğer evrakın alacaklılarına karşı olan sorumluluğumuzdan farklı değildir. Öbürleri de mahkemeye gidebilir. 10. tertibin alacaklıları da mahkemeye gidecektir. Devlet bunu vermeyeceğim demiyor ki, dünya ne zaman medeni mübadele haline gelirse biz de o zaman icabına bakacağız ve arz edeyim ki bu yapılması mümkün olmayan bir teklif değildir. Her sene devletiniz 1 milyon liralık gelirden vazgeçecek olursa, muayyen olan bir zaman zarfında 2 milyon lirayı mahvetmek suretiyle yok edebilir. Her sene devlet gelirinden eline geçen 2 milyon lirayı yeniden çıkarıp imha etmek usulüyle nakdi evrakı imha etmek kabildir. Ve yegane uygulaması mümkün olan şekil budur. Hulusi Bey, Karahisar'ı sahip. Ama sonra elimizde dolaştıracak paramız kalmaz. Hasan Bey devamlı. Yerine başkasını çıkarırsınız. 70. maddeyi de atlıyoruz efendim. Çünkü 70. madde her ne kadar mali hükümlere girmiş ise de mahiyeti itibariyle iktisadi hükümlerdendir. Yani sermayesinin büyük çoğunluğu ecnebi olan Osmanlı şirketleri amaçlanıyor. Mahiyeti itibariyle iktisadi hükümlerdendir. Bundan sonra tamamen anlaşmadan çıkarılıp ayrıca tetkik ve neticelendirilmesini amaçladığımız bahis geliyor. 76. maddeden ta 118. mi, 119. mu, 116. maddeye mi olan maddeler değişmiştir. Fakat müsaade buyurursanız bu bahis hakkında bir özet yapalım. Bu bahis başlıca iki kısma ayrılır. Bu doğrudan doğruya devletleri alakadar eder. Devletler arasında cereyan eden iktisadi münasebetlerdir. Diğerleri birçok hüküm vardır ki, harp halinden evvel ecnebilerle Türkiye tabiyetinde bulunan Araplar arasında husule gelmiş mukabelelerdir. Borçtur, alacaktır vesairedir. Buraya konulan şeylerin hepsi, bu kısımda olanların hepsi derhal reddedilecek şeyler değildir. Bizim menfaatlerimize ait cihetler de vardır. Fertler arasında meydana gelen uyuşmazlık halinde bir sonuçlandırma hızı için bir hakem heyeti kabulü, mukabeleler bahsinde mukabeleleri kabul etmek için hangi mukabeleler verilmiştir? Hangi mukabeleler taksim edilmiştir? Mukabelelerin feshinden dolayı taraflar için hukuk nedir? Sonra sigortalara ait olan mukabeleler meselesi, hayat sigortası, kaza vesaire hadise sigortaları için bunların hepsi reddedilmesi gereken bir şey değildir. Fakat bunların bütünü üzerinde mutabık kalmadıkça, ayrıca çözümlenmesi için bunları anlaşmadan çıkarmak istiyoruz. Ve en nihayet sulh meselesiyle öyle pek de yakından alakadar değil. İçinde öyle bahisler vardır ki bizim için şimdiye kadar gördüğümüz bahislerin hepsinden daha fazla öneme sahiptir. O da başlıca beş kısma ait olan meseledir. Bunların içerisinde demiryolu meselesi vardır, eski imtiyazlar meselemiz vardır, henüz anlaşmaları yürürlükte olmayan imtiyazlar meselesi vardır. İstanbul mukaveleleri meselesi vardır. Bu imtiyazların harp dolayısıyla yani harp müddetince 10 sene resmi olarak hukuken Osmanlı olan anonim şirketlerinin, Türk olan anonim şirketlerinin sermayesinden ekseriyetini, ecnebi hariç olmak itibarıyla bunların muamelede ecnebi tebaa gibi muamele görülmesi, onların hukukunun kendilerinin tarafından kullanılmasına izin verilmesi talebinden ibarettir. Demir yolları meselesi şudur efendim. Biz bu meseleyi kısmen Ankara Anlaşması'nda yaptık. Bağdat hattının güneyinde kalan kısımların biz Fransız grubuna devrine razı olduk. Şu şart ile ki bu devirden dolayı bu şirket Bağdat Demir Yolları şirketi Türkiye'den hiçbir mali talepte bulunamaz ve bundan dolayı Türkiye'ye hiçbir mali sorumluluk yükleyemez. Bu mali sorumluluğu devri yapacağımız şirket ve devlet muvafakat etmek şartıyla yaptık. Bunların bizim demir yolları şebekesi üzerinde bir iktisadi ve siyasi malları vardır. Olabilir ki Anadolu Kumpanyası bir Alman şirketidir. Fakat bu şirket harp içerisinde veyahut tahakkuk ettiği zamanlarda bir anlaşma yapmıştır. Bu şirketin hakları İsviçre'deki bir şirkete geçmiştir. Bu suretle Anadolu'daki Anadolu hattını şirketin tasfiye edip müttefiklere devretmek mecburiyetinden Almanya kendisini fiilen kurtarmıştır. Bu şirketler benim değildir diyor ve bugün müttefikler karşısına İsviçre şirketi çıkarak diyor ki ben bunun %57'sine malikim, ekseriyeti benimdir. Bu vaziyet yani bu hatları ele geçirmek hususunda müttefikler vaziyeti gayet zorda bırakmıştır, sebep aramışlardır. Bunun ortadan kaldırılması için buldukları çare, bütün şirketlere ait olan hatları Türkiye'yi vermekte görmüşlerdir. Türkiye bu hatları hakim hakkına dayanarak imtiyazlı hatları veya işletme hatlarını tamamen alacaktır. Alış bedeli şirketlerin mukavelelerinde tayin edilen şartları tarafsız bir hakem heyeti tayin edecektir. Kararlaştırılan bedel ile Türkiye tarafından satın alınacaktır. Bu satış muamelesini yapabilmek için Türkiye'ye bunlar borç vereceklerdir. Sonra bu borç muamelesi yapıldıktan sonra Türkiye kendisi hat işlemediği için, işletilmekte fayda olmadığı için bunu müttefiklerle Türkiye'nin dahil olacağı bir işletme şirketi mesela 30 sene müddetle alacak. Bu işletme hatları verilecek. Bu surette bütün demiryolu şebekemiz müttefiklerin bir grubuna devredilmiş olacaktır. Bu surette memleketin hayat damarları müttefiklerin elinde bulunacaktır. Biz oraya hissedar olarak dahil olacağız. %20'si bizim olacaktır. Ekseriyet kendilerinden olacaktır. Bu satın almadan sonra tarifeleri mevcut şartlara göre yeniden tayin edeceğiz. Bu teklifi özetleyecek olursak evvela demir yollarının üzerinde kendilerinin eli olmakla Türkiye'nin iktisadi hayatına hakim olmak, bu hatların temin ettiği iktisadi menfaatleri de kendilerine ait olmak. Bunlara hem siyasi hem iktisadi kısmını temin eder. Zaten eski hatlar. İkinci kısım. Mukavelesi tamam olmayan kısımlar ki 1914 mukavelesine bağlı olan demir yollarının ve bugün söz konusu olan demir yolları hatlarını içine almaktadır. Onlar hakkındaki hükümleri muhafaza etmedikleri için Türkiye'nin gerek Doğu ve gerek Batı demir yolu şebekelerinin müttefiklerinin eline verilmesi. Gerçi söz konusu olan imtiyazı yalnız Fransızlara vermek olabilir. Fakat bizi kim temin eder ki Fransızlar da bu hatları inşa etmeye başladıkları zaman onlarla iştirak ederek bir grup halinde yapmayacaklardır. Bu emelleri hasıl olacak olursa bütün Türkiye'nin iktisadi hayatını ellerinde bulunduracaklardır. Bu mühim siyasi bir meseledir ve artık Türkiye'de kendilerinden başka fiilen iş yapar bir bayındırlık işleri meydana getirir. Fiilen bir hükümetsizlik vaziyeti ortaya çıkar. Bendeniz bunu sulh anlaşmasının en mühim kısmı olarak görmekteyim. Kendi hesabımca fiilen satın alma keyfiyetinin meydana gelmesi için parayı bize borç verecekler. Bir kere biz haksızlık yapacağız. Bir şirketin imtiyazını, hukukunu tanımayacağız. Satın alma zamanı gelmiş midir, gelmemiş midir? Ona bakmayacağız ve para isteyeceğiz. Bunun hakkında bir hüküm tayin ettireceğiz ve satın alacağız. Yani hükümeti bir şirkete karşı haksızlığa zorla sevk ediyor. Gerçi bizim bu hatların inşaatı için ve işletmesi için bir borcumuz vardır. Kilometre teminatından başka 1., 2., 3. Bağdat terfiplerinin karşılığı olan borçlarımız vardır. Bunlar şirketlerin tedavüle çıkardığı tahvillerin ödenmesi için verilecek paralardır. Bundan başka bir de şirketin hesabı vardır. Şirketi satın almak demek borçlarını da satın almak demektir. O satın almanın bedelini bize borç olarak vereceklerdir. Bunu temin edecek gelir göstereceğiz. Tabii ki Düyun-u Umumiye İdaresi'nden ve bu surette Düyun-u Umumiye İdaresi'ni yeni bir şekilde teşkil etmiş olacağız. Borç mukavelesine bağlı olan ve mukavelesi tamam olmayan yeni şeyler vardır. İtiraf etmeli ki bu meselede hukuken zayıf bir vaziyetteyiz. Mukavele yapılmış fakat... Tevfik Rüştü Bey Menteşe, tamam değildir. Hasan Bey devamla, parayı son santimine kadar almış yemişizdir. Tevfik Rüştü Bey devamla, o da tamam değildir. Hasan Bey devamlı, onu da biliyoruz, seçmeye bağlıdır. Henüz 8 milyon liranın verilmesi tercihe bağlı bir şeydir. Tevfik Rüştü Bey devamlı, devletin tercihine bağlıdır. Hasan Bey, devamla. Hayır, onların efendim öyle itibar ediniz. Bir mukavele yaptık, size para verdik, parayı tamamıyla yediniz. Kendinize ait olan kısım kullanılmış, aleyhinize ait olan kısmı kullanılmıyor. Bize bu parayı vermediniz, Osmanlı hükümetine verdiniz. Osmanlı hükümetine verdiğiniz bu paradan dolayı biz zaten borcumuzu alıyoruz. Bu bakımdan bu taahhütle biz bağlı değiliz ve bununla alakamız yoktur diyoruz. Bu kadar denmesi taraftarıyım. Fakat hukuken meseleyi tetkik ettiğimiz zaman çok kuvvetli vaziyette olmadığımıza da kaniyim. Tevfik Rüştü Bey devamla. Hukuken onların gayet zayıf vaziyette oldukları mesele pek çoktur. 57. ayrımın sonu. Sayfa 488.